güne bakan.
Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları haftanın son iş gününü 28 Ekim 2022 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sağlıkla ve huzurla dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Efendim program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonu veya tabletinize indirebileceğiniz TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Eğer programa dair soru, görüş ve önerileriniz varsa sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Yasin suresinin anlamı ve tefsiri üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim ikinci bölümde Türkiye'de ve dünyada COVID-19 ile ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
kafesinden kurtarıp beni de gül bahçene al, beni de gül bahçene al, al dildarım efendim, al dildarım efendim. Bülbül izarım efendim, ah gül izarım efendim. Beni de gül bahçene al, beni de gül bahçene al, al dildarım efendim, al dildarım efendim. Bülbül izarım efendim, ah gül izarım efendim. Senin gönül ikliminde, senin gönül ikliminde, ah gül izarım.
Ve hadis ışığında.
Efendim, Güne Bakan Kur'an ve Hadis Işığında köşemizle devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon attığımızda. Hocam merhaba, selamünaleyküm.
Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı cumalar olsun Mustafa Bey.
Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Bir haftayı geride bıraktık ve yeni bir cumada tekrar sizinle buluştuk. Günler o kadar hızlı geçiyor ki geçen gün ömürden gidiyor. Ölüme bir an daha yaklaşıyoruz. Tefekkür etmemiz gereken o kadar çok konu var ki. Ve biz de Yasin suresini konuşuyorduk sizinle. 77, 78 ve 79. ayetlerde. İnşallah bu haftada 78 ve 79'u sizinle konuşacağız. İsterseniz seslendireyim kıymetli hocam, ardından sohbetimize geçelim. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala, insan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye çalışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Kıymetli hocam, bu ayetlerde geçen benim dikkatimi çeken bir kelime var. Kendi yaratılışını unutup diyor Allah-u Teala. İnsanın ne kadar unutmaya yatkın olduğunu ifade ediyor ve insan demek ki kendi yaratılışını da unutabiliyor ve sapkınlığa düşebiliyormuş, değil mi?
Elbette, evet. Aynen ayette öyle geçiyor.
Evet hocam, bu ayetler hakkında bu hafta bizlere neler söylersiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Önceki ayeti okuduğumuzda, bu 77. ayette, Cenab-ı Hak insana bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ. Dolayısıyla kendi yaratılışına dair elbette bir fikri var. Nasıl? Çünkü kendisi ve benzerleri aynı ortamda yaşıyorlar. Yenileri sürekli geliyorlar. Üstten birileri hayatı terk ediyorlar. Kendisi de kademede bir varlık. Evet. Dolayısıyla kademede olduğuna göre öncesine de dinerse bakıp görebiliyor. Yani benim 10 yıl önceki halim dediğinde, diyelim ki 50 yaşındaysa 40 yaşındaki adamı görebiliyor. Hı hı. Bir 10 yıl öncesi 30'a bakabiliyor. Bir 10 yıl öncesini 20'ye, ondan da 10 yıl öncesi 10 yaşındaki çocuğa, ondan da 10 yıl öncesi anne karnındaki bir cenine kadar insan zihinsel dünyasında kendi geçmişini efendim tarayabiliyor. Bunu ileriye dönük olarak da yapabiliyor. Dolayısıyla insanın kendisinin aslında bir nutfe olduğunu, anne babanın nutfesi olarak onlardan mürekkep, birleşik, min nutfatil emşacin, katışık bir nutfe olduğunu insan zaten biliyor. Bilmeli de buna uygun yaratılmış. Hayvanlar belki böyle kendi geçmişlerine oturup düşünemiyorlar.
Evet.
Yani kendi yavru oldukları dönemi, nasıl başladıklarını, hatta bir gün gelip öleceklerini bile belki ileri doğru kestiremiyorlar. Böyle bir yaratılışları, potansiyelleri yok. Ama insanda bu olduğu halde ve kendisi böylesi zayıf, çaresiz bir ceninden ortaya çıktığı halde ne olmuş? Bir de bakmışsın, böyle hasım kesilmiş. Yani dünkü kendi yarattığımız bebe, diyor Cenab-ı Hak, bugün bize hasım kesilmiş. Bunun örneğini bilirsiniz, babalar ve oğullarda da vardır. Yani daha dünkü bebek der, hani dün şöyle kıyafetler giydirdiğimiz, böyle işte zafiyet içerisinde büyüttüğümüz çocuğa bak. Şimdi bize, bizi beğenmiyor, bize fikir vermeye kalkıyor diye. Bu babayla, çocukla baba arasındaki benzerliğin, karşılaştırmanın, bir de yaradanla kul arasındakini düşünün. Cenab-ı Hak yaratmış onu zaten. Yani anne baba sadece büyütüyor. Çocukluğuna tanık, bu doğru. Ama Cenab-ı Hak cenin oluşuna tanık. Ve cenin oluşunu hem tanık olduğu gibi aynı zamanda gerçekleştiren kudret. Huve a'lemu bikum iz entum ecennetun fi butuni ummahatikum. O sizi en iyi bilendir. Hani siz annelerinizin karnında ceninlerdiniz. Cenab-ı Hak yine sizi biliyordu. Dolayısıyla kalkıp kendinizi Allah'a hani satmayın, ben şöyleyim böyleyim diye. Allah sizi çok iyi biliyor. Bu denli Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlıkken kalkıp Cenab-ı Hak ile boy ölçüşmeye, onunla dikleşmeye, ona karşı büyüklenmeye فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ. Buradaki makasın arası işte çok açık. Şimdi bu kimseye sen Cenab-ı Hakk'a nasıl böyle diklenirsin, böyle büyüklenirsin? Bak, dün yavruydun, cenindin, dünyaya geldin, büyüdün. Hani bu geçmişte kalsa, artık beni ilgilendirmiyor diyorsan eğer, ama yarın da yaşlı olacaksın ve öleceksin ve yaradanına geri döneceksin. Yani önün de kapalı. Hani evet, eskiden zafiyet içerisindeydim, beni yaratmış, ama şimdi artık o zafiyetten çıktım. Yani bağımı kopardım, tabiri caizse ipimi kopardım. Dolayısıyla bugün bu denli vurdum duymaz davranıyorum. Her istediğimi yapmaya, kayıtsız bir biçimde yaşamaya yöneliyorum. Beni hiçbir sınır, hiçbir kayıt ilgilendirmez diyorsan şayet, ama bir de bunun yarını var. Yarın da yaşlanacaksın. Yaşlandıktan sonra zayıflayacaksın. Zayıfladıktan sonra böyle gitgide hareketlerin kısıtlanacak. Belli yetersizlikten içine düşeceksin ve en sonunda öleceksin. Ölünce ona döneceksin ve seni huzurunda diriltecek ve sana hesap soracak. Bütün peygamberlerin insanlara gelip anlattıkları şey bu. Doğumları üzerinden varlıklarını var edeni hatırlattılar. Ölümleri üzerinden de bu var edene dönüşlerini hatırlattılar. Tek istedikleri doğumla ölüm arasında düzgün bir hayat yaşamaları. Kimseye zulmetmemeleri, başta Allah Azze ve Celle'ye karşı zulmetmemeleri, yani Cenab-ı Hakk'a saygısızlık da zulümdür. Yani babayı nasıl saymamak zulümse, okulda öğretmeni saymamak nasıl zulümse, ticari ilişkide müşteriyi saymamak, onu aşağılamak, hakkını vermemek, dikkate almamak nasıl zulümse, Allah Azze ve Celle de bütün hakların sahibidir. Ona karşı hukukuna riayet etmezse, sözünü dinlemez, umursamazsa, bu da zulüm içerisinde dönmüş olur. İstedikleri şey, zulme bulaşmayın. Rabbinize saygılı olun. Etrafınızda Rabbinizin sizin gibi yarattığı insanlara saygılı olun. Çünkü bu hayatınızın sonrasında öleceksiniz. Ölünce huzurunda Cenab-ı Hak sizi diriltecek ve bunun hesabını vereceksiniz. İnsan bundan kurtulmak için ne dedi? Dedi ki, hayır böyle bir şey olmayacak. Ben evet şu an yaşıyorum. Doğru, yarınlar da öleceğim, onu da inkar etmiyorum. Ama yeniden tekrardan dirilteceğime ikna olmuyorum. Yeniden dirilmek denen şeyi muhal görüyorum. Bu olanaksız bir şey. Bu iddiasını bir de hani temellendirmek için Cenab-ı Hak diyor ki, وَبَرَبَ لَنَا مَسَلًا kalktı bize bir de örnek verdi. Bir misal vurdu. Yani işte misalle bak, bu misalden ibret al demeye getiriyor. Ne yapmış? Demiş ki men yuhyil izama. Bu kemikleri kim diriltebilir? İşte sana kemik, almış eline, ufalıyor bir yandan onu. Vahiy aramayın, böyle ufalanmışken, toprağa karışmışken artık bunun tekrardan canlanmasını mı söylüyorsunuz? Dolayısıyla demek istiyor ki ben kemik olacağım, un ufak olacağım veya bugünkü tabirle karbon olacağım ve dolayısıyla tekrardan can bulmayacağım. O bakımdan bana hiç kimse hesap soramayacak, kaybedeceğim izimi, yok olacağım. Dolayısıyla da bana herhangi bir mesuliyet hayatıma dair yüklemeye kalkma, var ettiğini söylediğin kudrete karşı sorumlu davranmaya yanaşmıyorum. Çünkü onun bana böyle bir hesap soracağı, bahsettiğin yeniden dirilmeyi imkansız sayıyorum. Nasıl mı? İşte böyle. Bak, kemikler ufak olunca vahiy aramayın. Tekrardan bunların can bulması imkansız. Allah Azze ve Celle işte burada dedi ki, yani bize bir örnek veriyor ama o örnek verdiği şey, tam da o elindeki şey, ilk baştan nasıl can aldı? وَنَسِيَ خَلْقَ, yani yaratılışı. Çünkü o kendisi de çok iyi biliyor ki elinde tuttuğu o kemikler vaktiyle bir canlının kemikleriydi. Yani bir evet, insanın kemikleriydi söz gelimi. Peki o nasıl can aldı? Yani sonsuzdan beri canlı değildi değil mi? Evet, değildi. Hı hı. Peki nasıl canlandı? Nasıl bir insan oldu, hayat buldu? İlk seferinde nasıl oldu? İkinci seferi için olanaksız dediğin şeyin ilk seferindeki olmuş halini nasıl açıklıyorsun? Sen önce bunu bir açıkla. Bunu açıkladığında zaten ikincisini kendin açıklamış olacaksın. Cenab-ı Hak لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى. İlk inşayı elbette ki bildiniz. Çünkü siz bu ilk inşanın içerisindesiniz ve bu ilk inşanın bir parçasısınız. Dolayısıyla kendiniz bir parçası olduğunuz bu ilk inşanızı, yaratılışınızı yani, önce onu bir açıklamalısınız. Sonra ondan sonra bunun ikinci kez olmayacağına dair bu tezinizi öne sürün. Eğer birincisini açıklamaya kalktığında diyecek ki evet, gerçekten ben var oldum. Peki öncesinde bir kemik olarak da var mıydın? Hayır, hiçbir şey yoktum. Cenab-ı Hak beni annemin, babamın birlikteliğinden ve yediklerinden, içtiklerinden rahimde böyle peydahladı, yarattı, şekil verdi.
Et oldu kemik yani. Oldu.
Evet, kemik oldu, et oldu, hepsi oldu. O zaman bunlar ilk inşada bunları yapabilmiş olanın, şimdi hali hazırda bir de kemiklerin var değil mi? Geride DNA'n var, yani eğer düşünecek olursanız. Bir kalıbın var, her şeyin var, kemikler var. Bu daha kolay olmalı değil mi öncesine tabii göre? O yüzden وَنَسِيَ خَلْقَ. Demek ki ilk seferindeki Cenab-ı Hakk'ın zaten yaratırken sunduğu kanıtı göz ardı ederek öne sürülmüş bir iddia bu. Bu iddiayı sürerken psikolojiyi de gözden kaçırmayalım. İnsan niye böyle bir şeyi öne sürer? Çünkü diyor ki ben tekrar yaratılmayacağım. Dolayısıyla tekrar can bulmayacağım. Hepsi bu. اِنْهِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Hepsi bu. İşte böyle hayata geldik. Ölür gideriz. Yok oluruz. Bir daha bunun canlanması diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla da bir sorumluluk duygusuna, var edene karşı bir hesap vereceğim düşüncesi içerisine girmeme gerek yok. Şimdi çokları böyle ölüme doğru giden süreç zihinlerini kurcaladığında ölümü böyle yokluk olarak, yani o an gözümü yumacağım, yumduktan sonra da artık hiç kendimi, varlığımı hissetmeyeceğim. Aslında ben zaten yoktum gibi düşünüyor. Halbuki buna benzer bir örneği her gece rüyada yaşıyoruz. Orada bile gözümüzü yumduktan sonra başka bir ortamda kendimizi buluyoruz. Yani biz o iç sesimizle birlikte, önceki hafta konuştuk bunu, rüyada devam ediyoruz. Bazen büyük sıkıntılar yaşıyoruz değil mi? Acılar, ıstıraplar içerisine girebiliyoruz. Orası hani acısı gerçekten acı. Öyle rüya da olsa o esnada acıyı da, tadı da, zevki de o sürecin içerisinde yaşıyorsun. Demek ki bedenle gözünü kapayıp efendim bedenle arana bu farsla girdiğinde bile sen bir yerlerde hala var olabiliyorsun. Şu halde ölümde neden gözünü yuman bir kimsenin yumduğu andan sonra artık kendisini hiç hissetmeyeceği, varlığını artık asla bilmeyeceği, eğer öyle bir varlık vardıysa ki sen şu anda olsun, bunun yok olacağını nasıl öngörüyorsun? Dolayısıyla insanın böylesi bir söylemiyle yeniden yaratılışı olanaksız görüp inkar etmesi, bunun üzerinden de peygamberlerin getirdiği hayatı sorumlu yaşama fikrine kendisini kapatıp cenneti, cehennemi, bunların hepsini bir çırpıda dikkatten kaçırmayı, gündemden çıkarmayı hedefliyor.
Evet.
Cenab-ı Hak da diyor ki bu olanaksız, çünkü sen ilk başta kendi yaratılışından ve yaratılışın nasıl gerçekleştiği fikrinden kaçamazsın. Hayatın her gününde bu seni gelip yakalayacak. Çünkü sen taşıdığın hüviyette bile doğum tarihinle birlikte her yerde adını, soyadını bakmışsın, diyor ki doğum tarihini de yaz. Karşındaki adam demek istiyor ki sen yoktun, var olduğun, yani bu küre üzerinde ilk görüldüğün tarihi de yaz. Hatta ilk görüldüğün yeri de yaz. Nerede doğdun?
Hı hı.
Bu bilgi bizim açımızdan esastı. Hani buradaki vanesiye girişte söylediniz ya, unutuyor. Bu unutma, Arapçada unutma iki türlü oluyor. Birisi gayri ihtiyari olan, yani insanın zafiyeti dolayısıyla. Diğeri de bilinçli olan. İnsanın unutmak istediği, gündeminden çıkardığı, göz ardı ettiği bir bilgi olarak. Yoksa insan kendi yaratılışını, yani gerçek manada unutamaz. Hep ezeli kendisini, hep varmış gibi sanamaz. Ama bunu vehmedebilir. Yani böyle düşünmeye kendisini alıştırabilir. Ve sonra hep buradaymışçasına artık düşünce denklemleri oluşur. Halbuki peygamberler insanları gerçeğe uyandıran çağrıyla gelirler. Ne burada hep buradaydınız, ne de hep burada kalacaksınız. Sizden öncekilerin gelip girdiği gibi siz de bu girdiğiniz ortamdan bir gün çıkacaksınız.
Evet,
o yüzden sonraki
evet.
ayette Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ. Onlara de ki, hani sormuşlardı ya, kim bunu tekrar diriltebilir, kim buna can verebilir? Cevabı basit. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ. Tam da o elinizde tuttuğunuz kemiği ilk seferinde ona kim hayat verdiyse o verecek. Yani bunu bir kere yapmış, artık ikinci kez yapması gayet anlaşılabilir, makul bir şeydir. Siz elinize, yani bir tane diyelim cep telefonu gördünüz, çok özellikli bir telefon yapmışlar, numune çıkarmışlar. Ya bunu yapmışlar ama bundan bir tane daha yapamazlar desek olur mu? Hayır,
mantıklı
bunu bir kere
gelmez
Mantıklı gelmez, bunu bir kere başardılarsa tamam. Yani ilk insanlar uçağı şöyle 10 saniye havada uçurduklarında artık herkes bu iş, yani tamam alır gider, bu havada 10 saniye kalabiliyorsa yarın 20 saniye artırırlar, kanatlarını düzeltirler, muharrik gücünü güçlendirirler. Yeter ki bunun olabildiğini, yapabildiğini insan göstersin çevresindekilere. Ondan sonrası tamam. E şimdi Allah Azze ve Celle insana yaratabildiğini göstermiş. Hem de ne üzerinden? Kendi varlığı üzerinden yaratabildiğini göstermiş.
Kıymetli hocam,
İnsanın
bununla
kalkıpta
ilgili başka deliller de var değil mi? Örneğin Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun tekrar yaratılışına dair acbüzzent denilen bir şeyden bahsediliyor. İnsanoğlunun kuyruk sokumunda bulunan ve çekirdeği hükmünde olan DNA'sının gizlendiği ve şunu biliyoruz kaynaklardan, bu acbüzzent ateşte yanmıyor, asitte erimiyor. Yani bir insan yansa da, asite atılsa, orada eritilse de bu acbüzzent yok olmuyor. Allah-u Teala kıyamet günü her insanı bu acbüzzentten tekrar yaratacak deniliyor.
Evet, bir rivayette bu bilgi, bahsettiğiniz bu bilgi var. Tabii eskilerin bunu acbüzzent üzerinden bildiklerini, bugünkü insanlar, gençler DNA üzerinden de biliyorlar değil mi? İnsanın
evet.
bütün kayıtlı bilgisinin var olduğu. Ama Allah Azze ve Celle bundan da öteye, yani ben hiç yoktan var ettim. Acbüzzent de yoktu. Hiçbir şey yoktu.
Hı hı.
Bunu size yaptığımı ve başardığımı, buna kudretli olduğumu göstermişsem, o zaman diğeri ve huve ehvenu aleyh. Öteki daha kolay. Yani en azından size öyle gelir. Allah
Tabii.
için bir şeyin bir türlüsü zor, diğeri biraz daha kolay diye bir şey yok. Çünkü Cenab-ı Hak için her şey aynı oranda kolay.
Allah'a zorluk onun yoktur elbette.
Zorluk yok, emriyle gerçekleşiyor. Ama siz kendi algınız ve kıyaslamanız açısından düşünün. Madem ki böyle bir kıyaslamaya gittiniz ve kemikten olanaksız görüyorsunuz ama elinizde tuttuğunuz kemiği ilk başta kemik bile halde değilken canlandıran kudreti unutuyorsunuz. Hem buradan vurdu Cenab-ı Hak hem de sonra cevabı tam da elindeki kemikten verdi. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً De ki ilk seferinde onu kim inşa ettiyse ona tekrar hayat verecek olan da odur. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Ve o her türlü yaratmayı Allah Azze ve Celle bilendir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın şöyle bir ifadesi var. اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ Ben size çamurdan böyle şekillendiriyorum. كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ Bir kuş şeklinde ona şekil veriyorum. فَاَنْفُقُ ف۪يهَا Sonra ona üflüyorum. فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Ve o Allah'ın izniyle kuş oluveriyor.
Evet.
Düşünün Cenab-ı Hakk'ın bir peygamberine verdiği bir mucizeyi konuşuyoruz. Hı-hı. Yani böyle hani aşama aşama bazıları düşünüyor. Çok primer bir halkten başlayan, ondan sonra gelişe duran, gelişen ve ancak böyle türev bir biçimde ilerleyen. Hayır, Hazreti Mesih örneğinde gördüğünüz gibi yani çamurdan şekillendirdiği ve sonra bir üflemeyle canlı bir kuşa döndürdüğü bir mucizedeki gibi Allah bizi ve hayat sahiplerini her bir türden bir çift yaratmak suretiyle hayatı başlatmış ve biz de bunun bir parçasıyız. Kalkıp bizi tekrardan yeniden yaratamayacağına dair iddiamız zaten kendi yaratılışımız ile çürütülmüş durumda.
Evet.
Çünkü kendi varlığımız esasında Cenab-ı Hakk'ın kudretinin yani bunu başarabildiğinin bir alameti olarak içinde bulunuyoruz bunun. O yüzden Cenab-ı Hak kendisine döndürdü. وَنَسْيَ خَلْقَ Kendi yaratılışını unutmuşken kalktı ölmüş bir insanın kemiğinin yeniden yaratılışına nasıl mani olabiliriz? Bu olamaz, asla gerçekleşemez. Hayır, ilk seferinde yaratan ve her türlü yaratmayı bilen وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Bütün canlıların yaratılışı, insanların yaratılışı, göklerin, yerin yaratılışı bugün içinde bulunduğumuz bir sonuçtur. Ve bu sonucu hangi etki ortaya çıkarmış, hangi kudret ortaya çıkarmış diye düşündüğümüzde aynı kudretin bunu yeniden ölüm sonrası gerçekleştireceğine dair kanıtla yüzleşmiş oluruz efendim.
Evet kıymetli hocam, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden birisi de ölüleri diriltmesiydi. Allah-u Teala böyle bir mucize vermişti kendisine. Kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk dediğinde ölülerin dirildiğine şahit oluyordu insanlar. Şöyle düşündüğümüzde Allah-u Teala bir peygamberine bu mucizeyi vermiş. Yaratmanın en iyisini tabii ki Allah-u Teala en iyi şekilde bilecektir. Bir peygamberine böyle yaptırıyorsa Allah-u Teala elbette yaratacak, öldürecek ve tekrar diriltecektir. Bu anlamda baktığımızda biraz daha akla ve mantığa daha uygun geliyor değil mi?
Yani Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın tabii o esnada ne kuşu şekillendirip oluştururken ne ölünün dirilmesinde bir kişi olarak Hazreti Mesih'in herhangi bir etkisi yok. O yüzden ne diyor? Biiznillah. Yani
evet.
Allah'ın izniyle olan Cenab-ı Hakk'ın
evet.
yaratması. O esnada kuşu yaratan Cenab-ı Hak yine.
Evet.
Hazreti Mesih Aleyhisselam'a düşen sadece bunu yap ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle canlanması için ona üfle, gerisi bize ait olan bir şey.
Hı-hı.
Yoksa Hazreti Mesih yaratan yahut ölüyü
bizatihi
kendisi dirilten canlandıran değil. Bizim yaptığımız işlerde bile hangi enerjiyle,
evet.
hangi düşünceyle, fikirle yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize sağladıklarıyla yani yürüyoruz.
Allah'ın
mesela,
ol demesiyle.
Ol demesiyle bu hayatı bütün yönleriyle yaratıp ve yaşatan Cenab-ı Hakk'ın kudretini görmeye dönük bir düşünce biçimi.
Hmm.
Bunu da hani yaptıkları üzerinden yapmış bunu bir kere görüyorum. Ben bunun bir parçasıyım. Şu halde bunu tekrardan yapabileceğine kaniyim demeli bir insan. Yoksa sürecin kendi içerisinde barındırdığı yaratma ilmini tamamıyla insan keşfetmiş olmayabilir. Ki öyledir yani insan Allah'ın ilmini ihata edemez, bilemez. Fakat sonuçlardan yola çıkarak yani deminki benzetmeye gidersek eline aldığı bir telefonun görüşme sağladığını, görüntü aktardığını, çekilen fotoğrafları büyütüp küçültebildiğini, bunların hepsini kullanıp görebilir. Bunu yapanların bir tane daha yapacaklarmış, onu da sana verelim dediklerinde peki olur diyebilir, buna evet diyebilir ve bu makuldür.
Tabii. Ama numune var çünkü. Diye,
numune var. O kimseye denmez ki ya sen bunun içerisindeki elektronik devrelerin nasıl olduğunu biliyor musun? Hı-hı. Bilmeyebilir. Yani bilmediği için bunu onaylaması mantıksız görünmemelidir. Çünkü sonuçla yüzleşmiş. Yani ben içindeki bir dünya devre var bilmiyorum ama sonuçta biri bana şöyle bir telefon tekrardan yapacağız dediklerinde hayır asla yapamazsınız böyle bir şey demem anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü bir kere yaptıklarına tanık oldum. Akleden bir insan gerçekleşmiş, gerçekleştirilebilmiş olan şeyin yeniden gerçekleştirilebileceğini onaylar. Bu aklın tasdik ettiği bir şeydir.
Evet.
Diğer türlü bakarsanız bütün süreçlerdeki bilgiyi bilmediğiniz takdirde onaylamanız da zorlaşır derseniz inanın bir binanın bile tekrardan yapılabileceğine inanmamanız gerekir.
Evet.
Çünkü ne demir sistemini ne statiğini insanların hepsi bilmezler. Fakat bunun başarılabildiğine dair insanlarda akleden güçlü bir tanıklık vardır. Hı hı. Ve bu tanıklık üzerinden yürürler. Aynı şeyi Cenab-ı Hakk'a tatbik ettiğimizde madem ki bizi yaratmış içinde bilmediğimiz bunca biyolojik sistemlerimizle bizi tekrardan yaratmaya elbette ki muktedirdir. Neden olmasın? Bir kere başardığını yeniden başarması neden olanaksız olsun? Analoji burada böyle, mantık burada böyle.
Evet.
Ve bu geçerli bir mantıktır. Diğerine ikna olamayız. Yani diğerine kendimizi ikna edemeyiz. Karbon olacağız, toprak olacağız. Bir daha bizi hiçbir şey tekrar ihya edemez dersek ayağımızı bastığımız, nefes alıp soluk verdiğimiz her an ya bu sahip olduğum canı nasıl peki sahip oldum? Bunu bana kim bahşetti? Aynı kudret tekrardan neden bahşedemesin diye kendi kendimizle sürekli tenakuz yaşarız. Çatışma hali yaşarız.
Kıymetli hocam, Allah-u Teala her şeye kadirdir ve yarattıklarını da en güzel surette yaratandır. Sizinle bu hafta 77, 78 ve 79. ayetleri Yasin suresinin 79. 78 ve 79. ayetlerini bilhassa konuştuk. Çok ayrıntılı bir şekilde izah ettiniz. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki haftalarda bir başka konuyla görüşmek dileğiyle diyoruz ve
çok
sizi dualarla uğurluyoruz kıymetli hocam.
Bilmukabele, hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Güne bakan müzikte devam ediyor.
Hey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben bu oyunda. Ömrüm beni yok saysın. Sevdalardan dem tuta, aşk büyütür yıldızlardan. Seninse düşlerin yasa, dokunamazsın. Birini sevmişsindir geçen yıllarda, açık bir yara gibidir hala. Hala çok özlersin onu, ağlayamazsın. Sen şavkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben bu oyunda. Ömrüm beni yok saysın. Hey hayat, Sen şalkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben boyunda. Ömrüm beni yok sayısı.
Efendim Güne Bakan devam ediyor. Bu bölümde COVID-19'u konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada son durum nasıl? Buna dair bilgiler alacağız. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan hocamız şu anda telefon attığımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Mustafa Bey. Hem sizi hem TRT çalışanlarını hem izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara kavuşalım. Kıymetli hocam, tam COVID-19 bitti diyoruz ancak Türkiye'den ve dünyadan yeni haberler geliyor. Bilakis dünyanın bazı yerlerinde COVID-19 vakalarının yeniden artışa geçtiğine dair kötü haberler alıyoruz ve bu da bizi korkutuyor. Türkiye'de ve dünyada son durum nedir? Sizden öğrenelim.
Tabii efendim. Şu an için bakıldığında COVID-19'un tanısının koyulduğu, yani yaklaşık 2020'nin başından bu yana neredeyse 3 yıllık süre içerisinde dünyada 625 milyona yakın kişinin enfekte olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık olarak 6 milyon 600 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. Tabi buna mukabil ülkemizde durum nasıl diye baktığımızda, ülkemizde ise yaklaşık 17 bin kişi enfekte oldu ve 101 binden fazla vatandaşımız da hayatını kaybetti. Tabi şu an için durum nedir diye bakıldığında bu kümülatif rakamlardan sonra Mustafa Bey, halihazırda bakıldığı zaman koronavirüsün ufak kıpırdanmaları yaşadığına şahit oluyoruz. Bu özellikle bölge olarak söylersek aslında birazcık daha Amerika-Avrupa bölgesinde de fazla görülüyor. Özellikle 15 Ekim'den bu yana bir ufak artış var ama vefatlarda bu denli bir artış olmaması açıkçası bizim için en azından bir teselli olarak gözüküyor. Ülkemizde nasıl diye yine son durum olarak bakılırsa haftalık vaka sayılarına efendim, aşağı yukarı en son Ekim başı rakamlarını Sağlık Bakanımız paylaşmıştı. Buna göre baktığımızda da günlük 3.300-3.200 arası vaka sayımız var. Ve ortalama olarak da vefat sayımız da günde 3 ila 4 arasında değişiyor. Aslında bu rakamlar bize şunu gösteriyor Mustafa Bey. COVID-19 salgını devam ediyor. Bütün dünyada devam ediyor ama etkisi azaldı. Toplumları daha az etkiliyor. Peki neden böyle diye söylersek aslında bunun iki tane yanıtı var. Bir, COVID-19 hastalığını geçirmiş insanların toplumda belli bir yoğunlukta olması ve efendim bununla birlikte ve bundan daha da kıymetli olarak aynı zamanda COVID-19 aşısı olmuş vatandaşların sayısının çok olması. Bu dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Ama şu an için baktığımızda çok da fazla öldürücü olmayan, yani çok da fazla ağır geçirmeye sebep olmayan bulaştırıcılığı da orta halli bir alt varyantın söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Fakat 6 ay sonrasına geldiğimizde böyle gideceğine inanıyorum. Baştan da bu kesimleri TRT'de hem televizyonda hem de birkaç kez daha ifade etme fırsatım olmuştu. Efendim eğer böyle giderse, yani çok yeni bir aşırı bulaştırıcı varyant, aşırı ağır bir varyant çıkmazsa bir süre daha böyle gideceğini, yaz ayında biraz daha rahatlayabileceğimizi söylemek mümkün.
Kıymetli hocam, bu vakaların yoğun olduğu dönemlerde COVID-19'daki durumu, Türkiye'deki ve dünyadaki durumu Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden ve covid19.sağlik.gov.tr adresinden takip ediyorduk. İnsanlarda böyle bir izlenim var, artık yayınlanmıyor mu diye. Şu anda durum nedir? Yayınlanıyor mu vakalar ve vefat sayıları?
Tabii ki. Ben evvelki gün bir başka Sağlık Bilimleri'ndeki konferanstaydım. Bu verileri tamamen Sağlık Bakanlığı sisteminden çektim. Yani bunlar benim kendi verilerim ya da başka bir yerden elde ettiğim değil. COVID-19'a girerlerse haftalık olarak veriler yayınlanıyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü sayfasına girerlerse vatandaşlarımız ve WHO.org adresine girerlerse onun altında da COVID-19'la ilgili güncel verileri, ülke verilerini, hatta vefatlar, enfekte olanlar, aşı verilerini ülke bazlı, kıta bazlı da alabilirler elbette. Şu anda bunlar yayınlanıyor ama tabii eskisi kadar ilgi çekici olmadığı için belki vatandaşlarımızın dikkatini çekmiyordur düşüncesindeyim
evet,
efendim.
Evet. Kıymetli hocam, COVID-19'daki vaka sayılarının azalmasıyla, tedbirlerin kaldırılmasıyla beraber sanki halk nezdinde COVID-19 gündemden çıktı gibi. İşte toplumsal alanlarda, toplu taşıma araçlarında artık pek tedbirlere dikkat edilmiyor. Siz neler söylersiniz bu konuda?
Aslında şöyle söylemek gerekiyor. Tam da aslında güzel bir nokta, bunu hatırlatmak için Ekim'den Kasım'a geçiyoruz. Malumunuz belki çok güzel havalar var bazı yerlerimizde ama ülkemizin bir bölümü de artık soğuk altında. Yağmuru gördü, karı görmeye başladı. Yani aslında daha çok cam kapalı yerlerde oturuyoruz. Kapalı mekanlarda kalıyoruz. Bağda bahçede insanlar artık geri döndüler. Ya da tatil zamanı bitti. Çocuklar okullarına başladı. Çalışanlar izinlerini kullandılar ve artık büyük şehirlere ve kapalı yerlere dönüş yaptık. Tam da bu noktaya baktığımızda aslında şu mevsim Mustafa Bey, grip epidemilerinin de çok olmasını beklediğimiz bir zaman. Hı hı. Son iki yıl belki özellikle 2020'de biraz da 2020'de gribi çok da fazla görmedik. Çünkü herkes maske takıyordu. Dışarıda temas sayı kısıtlama söz konusuydu. Ama şu an gribin de bulaş ihtimalinin çok olduğunu kapalı yerlerde. Grip de bu arada, bunu da vatandaşlarımıza hatırlayalım, kıymetli izleyicilerimize hatırlatalım. Grip soğuk algınla aynı şey değil efendim. Grip de influenza virüsüyle tıpkı COVID gibi bir virüsle bulaşan bir hastalık. Yani üşüttüm grip oldum diye bir cümle doğru bir cümle değil efendim. Kapalı alanda yakın temasta başkasından tıpkı COVID'de olduğu gibi solunum yoluyla temas ile grip enfeksiyonu ortaya çıkıyor. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Üşütme grip değil efendim. Evet. Neden bunu özellikle söyledik? Çünkü şu mevsim özellikle kapalı alanlarda kalmaların arttığı, havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde de hem grip hem de COVID için risk oluşturuyor. Bu nedenledir ki benim önerim, ki bunu Dünya Sağlık Örgütü'de, Sağlık Bakanlığımızda, farklı bilim insanları da benzer şekilde ifade ediyorlar. Eğer çok kalabalığa gireceksek, hele de 65 yaş üzeri ve kronik hasta olan vatandaşlarımız isek ya da bu şekilde çevremizde bir büyüğümüz varsa, hı hı, o zaman bu vatandaşlarımızı olabildiğince bu alanlardan uzak tutmak, girmek kaçınılmazsa, örneğin bir seyahatse ya da benzeri bir durumsa, bu vatandaşlarımız riskli olmasın diye tabii ki maske kullanmalarını sağlamak. Bu arada tabii ortama temiz hava girmesine izin vermek gerekiyor. Örneğin bakıyoruz, bazen belediye otobüsleri, toplu taşıma araçları çok kalabalık olabiliyor. Ufak bir üstten açılacak cam veya azıcık bir sıkı havalandırmayla bunun önüne geçebilmek mümkün. Ama tabii burada hem COVID hem de influenza için, yani grip için aslında en önemli koruma yöntemlerinin birisinin aşılama olduğunda yine vurgulamak gerekiyor. Tam da şu an açıkçası grip aşılamasının zamanı. Biliyorsunuz devletimiz 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, hiçbir hastalığı olmasa da veya kronik hasta olan vatandaşlarımıza grip aşısını ücretsiz olarak temin ediyor. Yazdırıp gidip eczaneden alabiliyor vatandaşlarımız. Evet. Sağlık çalışanlarımızı ücretsiz yapıyoruz. Kendi sağlık kuruluşlarımızda, üniversitede, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde. İsteyen vatandaşlarımız da kendileri ücretle gidip grip aşısı alabiliyorlar. Evet. COVID aşısı için de biliyorsunuz benzer bir durum söz konusu. Hem yerleşimiz Türkovak var, hem eski ilk kullanmaya başladığımız Türkovak'la benzer etki mekanizma sahip Sinovac, hem de mRNA teknoloji BioNTech aşısı var. Yani aslında şu an benim vatandaşlarımıza önerim, özellikle çevrelerinde böyle büyükleri varsa, kendileri işte grip olunca hocam ben düşüyorum 3-4 gün yatıyorum, iş güç kalıyor, dükkana bakacak kimse yok, işten güçten geri kalıyorum, rapor almak zorunda kalıyorum diyorsa, bu vatandaşlarımızın aslında hemen bugünden yarından tez yok gidip grip aşısını tedarik etmeleri, grip aşısını olmaları ve COVID-19 aşılarında son aşıların üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmişse veyahut son hastalıklarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtiğinizde yapmaları şekli. Şimdi 11. aydayız efendim, biliyorsunuz Kasım ayı kapıda, 2 gün sonra Kasım ayı geliyor. Yani eğer Mayıs ayından önce COVID aşısı yaptırmışlarsa, Haziran ayından önce hatta demek daha doğrusu, yani üzerinden 6 ay geçmişse veya COVID olmuşlarsa şu an istedikleri, tercih ettikleri 3 aşıdan birisinde gidip yaptırmaları doğru bir yaklaşım olacaktır kuşkusuz.
Evet Sayın Hocam, dünya bu aşılara ulaşmada güçlük çekerken Türkiye bu aşılara çok rahat bir şekilde ulaştı. Devletimizin gücü bu anlamda çok büyük. BioNTech'i getirdi. Daha sonra Türkovak'a da erişim imkanı sağlandı. Peki şu anda hastanelerimizde COVID-19 testleri yapılmaya devam ediliyor mu?
Şöyle efendim, hastalık şüphesi varsa ancak yapılıyor. Yani vatandaş kendisine başvurup hastalık şüphesi varsa yaptırıyor ama tabii şüphe olması lazım. Yani yakınmaların olması lazım. Yapılıyor. Tabii şöyle olabilir. Örneğin biz üniversite müstakil bir kuruş olduğumuz için, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi, biz bu şekilde yapıyoruz. Örneğin ameliyat alacağımız hastalar, risk grubundaki olanlara yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı ise yine aynı şekilde kendi protokolü de olsun da yapıyor. Hani her birinde yapıyor diye bunu genellemek çok güç ama örneğin şehir hastanesi gibi büyük kuruluşlarda ya da eğitim araştırma hastanesi veya il ve ilçe hastanelerinde COVID testinin yapıldığını söylemek mümkün elbette efendim.
Peki. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Kasım'a girmeye çok az kaldı ve kış kapıda, bazen karıştırılabiliyor da işte boğaz ağrısı, boğazda kılçıklanma, öksürük, halsizlik, acaba grip mi oldum yoksa COVID belirtisi mi? Bunu bir kişinin kendi kendine tespit edebilmesi mümkün mü yoksa test mi yaptırması zorunlu?
Aslında şöyle, bu böyle bir yakınması olan bir kişi öncelikle kendisini izole etmeli efendim. Yani her ikisi de solunum bulaştığı için çevresine bulaştırmamaya gayret etmeli. Biliyorsunuz gripin bir kere en iyi tedavisi oturup istirahat etmek, bol sıvı almak, uygun bir şekilde beslenmek. Eğer COVID'se bu kişi çevresine yine grip dolu gibi bulaştığı ihtimali olduğu gibi kendisine de daha ağır gidebilir. O yüzden böyle ben farklı bir hastalık olduğumu düşünüyorum. Çok halsizim, dermansızım, ateşim var, elim kolum kırılıyor. Hani üzerinden böyle çok büyük bir ağırlık var gibi düşünüyorsa vatandaşlarımız. Evet. En iyisi test yaptırmaktan öte aslında bir hekime başvurmak. Bu da şöyle olur. Aslında Türkiye'de iyi bir birinci basamak sağlık sistemi var. Vatandaşların hastaneye gelmenin zorunlu kılmaya. Örneğin aile hekimleri, iş yeri hekimleri, kurum hekimleri, bazı okullarda hekimler var. Bunlara vatandaşlarımız, bu meslektaşlarımıza başvururlarsa iş daha kolay olur. Onları zaten şüphe etmeyeceğiz durumunda zaten test isteyeceklerdi. Yani herkesin gelip hastane çok sıraya girmesine de çok gerek yok. Çünkü hastaneye gitmek, başkasını enfekte etmek olduğu gibi eğer dinlenmeyle geçebilecek bir durum varsa ya da gerçekten COVID değilse oraya gidip COVID olma ihtimali de haliyle olduğunu vurgulamak gerekiyor elbette.
Evet. Sayın Hocam, malumunuz vücudumuzun gizli askerleri olan bir bağışıklık sistemimiz var. Kiminin bağışıklık sistemi zayıf, kiminin güçlü. Bu tabii genetik ve beslenmeyle çok yakından alakalı. Nasıl bir hayat tarzı var kişinin çok önem arz ediyor. Bu kış ayları gelirken bağışıklık sistemini yükseltmek için de tavsiyelerde bulunur musunuz bizlere?
Şimdi bir kere şunu söylemek gerekiyor efendim. Mucizevi bir yemek, içecek, gıda yok bağışıklık sistemini yükselten. Çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Artık 21. yüzyıldan sonra sağlık şu şekilde ifade ediliyor efendim. Sağlığın tanımına bakıldığında kişinin genetik yapısı, ki bakıyorsunuz iki ikizin bile bağışıklık sistemi farklı olabiliyor. Genetik özellikleri farklı olabiliyor. Kişinin genetik yapısı, yaşam biçimi, yani tütün, alkol, sigaradan uzak durup durmaması, fiziksel aktivite yapmaması, sağlıklı ve doğru beslenip beslenmemesi ve tabii stresten uzak durup durmadığıyla çok ilişki. Bu dört bileşen, yani bağımlılık yapıcı maddeler, sağlıklı beslenme, fizik aktivite, stresten uzak durma aslında bağışıklık sisteminin en büyük destekleyicileri. Ama bunun yanında da çeşitli yemek ve kararında yemek doğru bir cümle ve su içmek gerekiyor açıkçası. Su aslında gerçekten mucizevi bir içecek. Yani her derde deva, ama şunu da söyleyelim. Portakal suyu içmek, aromalı içecekler içmek, gazlı içecekler içmek, çay kahve içmek, su içmek anlamına gelmiyor. Müstakil su içmek gerekiyor. İstiyorsa vatandaşlarınız içine limon, elma, nasıl arzu ediyorlarsa ufak tefek şeyler için atabilirler ama su içmek gerekiyor açıkçası, bu bir. İkincisi efendim, eğer özel bir durumu yoksa vatandaşlarımızın çeşitli şekilde beslenmeleri gerekiyor. Yani bildiğimiz peynir, süt ve benzeri ürünler. Yeri geldiğinde protein ağırlıklı olarak et, tavuk, hindi ve benzeri ürünler. Ve tabii ki bunların yanında meyveyi eklemek gerekiyor. Bu şekilde bir çeşitlilik arz eden beslenme, tabii karbonhidratı da buna eklemek gerekiyor son olarak, her zaman bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani şöyle bir şey söyleniyorsa onun kanıtını sormaları gerekiyor bilim insanları. Bilim insanlarından kimin kanıtı diye sormaları gerekiyor vatandaşlarımızın. Hocam işte şu gıdayı yedim, bağışıklık sistemin acayip güçleniyor. Her gün bir bardak şundan içiyorum, bir kaşık şundan açıyorum. Böyle mucizevi bir dokunuş söz konusu değil efendim. Tabi bunun yanında ayrıca el hijyeni, vücut hijyeni dikkati de çok önemli. Yani yemek yemeden önce, bir şey içmeden önce ellerimizi yüzümüzü yıkamak, temizliğe önem vermek, lavabo sonrası affedersiniz tuvalete gidip geldikten sonra elimizi yıkamak, hijyene dikkat etmenin de çok önemli olduğunu bir kez daha ifade Peki. etmek gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlü kılmak için efendim.
Peki Sayın Hocam, dünyada ve Türkiye'de COVID-19'un son durumuna dair bilgiler aktardınız ve neler yapabileceğimize dair de tavsiyelerde bulundunuz. Bunların hepsi çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Sağ olun Mustafa Bey. Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere efendim.
Hep birlikte. Yayınlarda. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bizlerle birlikteydi ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Haftaya pazartesi aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.